Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 14. ayrım. Edelman'ın "Babanız burada Miss Mordecai" dediğini duyunca başını birden kapıya doğru çevirdi. "Baba, buradayım yavrum." Birik onun uzattığı elini tuttu ve eğilip kızını öptü. Debra'nın dudakları soğuktu ve kendisi de dezenfektan ve anestezik ilaç kokuyordu. Bir an babasının konuşmasını bekledi ve sonra "Annem nasıl?" diye sordu. Sesinde korku ve endişe vardı. Birik, "Annen iyi," diye yanıtladı onu. Fakat Hannah, Debra hıçkırarak, "Evet, biliyorum," dedi, "bana söylediler." "Joe ne yapıyor, nasıl o?" "O güçlüdür, bir süre sonra kendine gelir." "Peki ya David?" "O burada." Debra birden dirseği üzerinde doğruldu ve yüzünde aydınlık bir ifade belirdi. Bağlı gözlerini görmek istiyormuş gibi döndürdü. "David," diye seslendi, "neredesin? Şu bantlar da sıkıyor insanı." "Merak etme, David, bunlar sadece gözlerimi dinlendirmem içinmiş." Birik elini onun koluna koyarak, "Hayır yavrum," dedi. "David odada değil, dışarıda bekliyor." "Debra, onu çağırır mısınız?" diye fısıldadı. "Tamam yavrum, hemen çağırırım. Ama seninle önce bir şey konuşmamız gerekiyor." Debra belki de söylenecek olanı tahmin etmişti. Babasının ses tonu onu uyarmış gibiydi. Birden sustu ve beklemeye başladı. Sessizliği Afrika'nın güney bozkırlarında avını bekleyen vahşi bir hayvanın sessizliğini andırıyordu. Birik bir askerdi ve kendini ne kadar yumuşatmak isterse istesin, bunda tam başarılı olamamıştı. Bu nedenle kızı bile olsa ona her şeyi direkt olarak söyleyecekti. Babasını dinledikten sonra Debra hiçbir şey söylemeden uzun süre sessiz kaldı. Babasının avucu içindeki eli bir süre yaralı bir kuş gibi çırpındı, sonra hareketsiz kaldı. Hiçbir şey sormamıştı Debra. Baba kız uzun süre hiç konuşmadan durdular. Sonra Birik, "David'e söyleyeyim de gelsin," dedi. Ama Debra birden onun eline sarılmış ve "Hayır baba," demişti. "Onu şu anda göremem. Bunu bir süre düşünmek istiyorum." Birik bekleme odasına dönünce David birden ayağa fırladı ve endişeli gözlerle ona baktı. Yakışıklı yüzünde derin üzüntü çizgileri ve mavi gözlerinde anlaşılmaz bir ifade görülüyordu. General onun konuşmasına izin vermeden kesin bir tavırla "Şu anda ziyaretçi yasak," dedi. "Yarına kadar onu göremeyeceksin." "Neden? Bir şey mi var? Bir terslik mi oldu?" David onun geldiği tarafa yöneldi ama Birik onu kolundan tutmuş ve çıkış kapısına doğru sürükler gibi götürmüştü. "Terslik falan yok. İyi olacağını söylediler ama şu anda heyecanlanmaması gerekiyormuş. Yarın görebileceğini bildirdiler. Hannah'ı Zeytinler Dağı'ndaki aile mezarlığına gömdüler." Cenaze töreninde Birik, Joe ve David'den başka birkaç akraba bulundu ve orada bulunanların bazılarının aynı olayda ölen diğer yakınları da bulunuyordu. Resmi bir araba cenaze töreninden sonra Birik'i alıp acele bir briefing'e götürdü. Hiç kuşkusuz misilleme operasyonları konusunda görüşmeler yapacaklardı ve bölgede huzur yine bozulmuştu. David ve Joe Mercedes'e girip bir süre sessizce oturdular. David nedense arabayı çalıştırmak bile istemiyordu. Joe sessizce iki sigara yakıp birini ona uzattı. Ne yapmaları, nereye gitmeleri gerektiğini ikisi de bilmiyorlardı. David sigaradan bir nefes çekip "Ne yapacaksın şimdi?" diye sordu. Joe hafif bir sesle "İki hafta iznimiz vardı," diye konuştu. "Balayımız için Ashkelon'a gidecektik." Sesi titriyordu. "Bilmiyorum, şu anda benim için yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidip bir yerlerde bir şeyler içelim mi?" Joe başını iki yana salladı. "Canım içmek de istemiyor. Herhalde üste gideceğim. Bu gece gece uçuşları yapacaklarmış." "Evet." David başını salladı. "Ben de seninle geleceğim." Nasıl olsa Debra'yı yarına kadar göremeyecekti ve Malik Sokağı'ndaki ev onsuz çekilmezdi. Gökyüzü ayın ve yıldızların ışıklarıyla pırıl pırıldı. Gece uçuşu onlar için büyük bir teselli olmuştu. Yüksek irtifalara tırmandılar ve önleme görevleri olarak çeşitli uçuş türlerini denediler. İkisi av önleme görevi yaparken onlara hedef olarak kendi filolarından bir miraj verilmişti. Onu radar ekranında ararken bir süre sonra Negev üzerinde olduğunu gördüler. Joe ona kilitlendi ve baş ve menzil verirken David de uzakta onun kırmızı jet egzozunu gecenin karanlığında fark etmişti. Hedefin altına indiler ve David'in liderliğinde yeme aşağıdan atlayan ve suyun yüzeyine sıçrayarak çıkan bazı balık türleri gibi alçak irtifadan saldırıya geçtiler. Hedef mirajın kanat ucuna o kadar yakın çekmişlerdi ki pilot onların varlığını o ana kadar bilmediğinden birden şaşırdı ve sola doğru ani bir dönüş yaparak kaçtı. Joe hem uçuşun ve hem de üzüntünün verdiği yorgunlukla o gece uyuyabilmişti. Fakat ranzanın alt yatağında David hiç uyumadı ve onu dinledi. Şafak'la beraber kalkıp duş yaptı ve Joe'yu hala uyur bıraktı. Güneşin ilk ışıkları ile beraber Kudüs'e varmış ve hastanenin yolunu tutmuştu. Gece nöbeti henüz bitmemiş olan hemşire onu görünce kaşlarını çattı ve ''Kusura bakmayın'' dedi ama bu saatte ziyaretçi yasaktır. Ziyaretçi saatleri öğleden sonra başlar ancak o zaman gelebilirsiniz. Ancak David'in tüm çekiciliği ile gülümsediğini görünce yumuşadı. Sadece onun iyi olup olmadığını öğrenmek istedim. Hemşire hanım, zaten hemen filoya dönmem gerekiyor. Hemşire onun hava kuvvetleri üniformasına da gülümsemesine de karşı koyamayacağını anlayınca hasta listesini eline aldı ve gözden geçirdi. Sonra başını kaldırıp, ''Yanlışınız var'' dedi. ''Burada bir tane Mordecai var ama onun ismi Bayan Ruth Mordecai. Evet, onun annesidir. David'in tekrar araması için ısrar ettiğini görünce taburcular listesine baktı ve sonra gülerek başını salladı. ''Tabii ya, onun için hasta listesinde yok. Dün gece çıkarmışlar onu.'' David şaşkın bir ifadeyle ''Çıkarmışlar mı?'' diye sordu. ''Evet, onu eve götürdüler dün gece. Şimdi anımsadım. Ben nöbete geldiğimde babası onu götürmek için gelmişti. Gözleri bandajlı güzel bir kızdı. Pekala, teşekkür ederim hemşire.'' David merdivenlerden koşarak inerken büyük bir rahatlık hissetti. İşte korktuğu olmamıştı ve Debra sapasağlam olarak hastaneden çıkmış bulunuyordu. Kapıyı birik açtı ve onun sessiz eve girmesine izin verdi. Üzerinde hala aynı üniforma vardı. Fakat buruşmuş ve kirlenmişti. Birik'in yüzü asıktı. Ağzının çevresinde garip çizgiler belirmişti ve gözleri de üzüntüden, yorgunluktan ve uykusuzluktan şişmişlerdi. David, Debra nerede diye sorarak içeri girerken general kenara çekildi ve sesini çıkarmadı. Nerede o? Birik onun soruyu tekrarladığını görünce David'i çalışma odasına götürdü ve bir sandalye gösterip oturmasını söyledi. Genç adam kızmaya başlamıştı. ''Neden cevap vermiyorsun bana?'' diye sorunca Birik içini çekti ve üzüntüsünü, yorgunluğunu açıkça belli eden bir tavırla kendini bir koltuğa bıraktı. ''Sana dün hiçbir şey söyleyemezdim David. Bunu Debra istedi. Üzgünüm oğlum.'' David paniğe kapılmış gibiydi. Bir şeyler oluyordu ve bu olan da güzel bir şey değildi. Kısık bir sesle ''Neler oluyor?'' diye sordu. Düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Birik bunu söyledikten sonra ayağa kalktı ve odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Arada sırada duruyor, odasındaki antika heykelcikleri sanki onlardan medet umuyormuş gibi dalgın bir ifadeyle okşuyordu. David onun anlattıklarını sesini çıkarmadan dinledi ancak arada sırada söylenenlerin doğru olmadığını belirtmek ister gibi başını iki yana sallayıp duruyordu. İşte sana her şeyi anlattım. Debra ömrünün sonuna kadar kör kalacak David. O artık kimsenin kendisini izleyemeyeceği kendi karanlık dünyasına çekildi oğlum. David başının döndüğünü hissetti ve ''Nerede o?'' diye fısıltı halinde bir sesle sordu. Fakat Birik onu duymamış gibi konuşmasını sürdürüyordu. ''Benden karar vermek için zaman istedi, ben de verdim. Dün gece yani cenazeden sonra ona gittim, bana hazır olduğunu söyledi. İyice düşünmüş ve kararını vermiş.'' David ''Onu görmek istiyorum'' diye tekrarladı. ''Onunla görüşüp konuşmak istiyorum.'' Birik boş gözlerle ona baktı, ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibiydi. Bu genç adama acıyordu. Bir süre düşündü ve sonra boğuk bir sesle ''Hayır David'' dedi. ''Bu onun kararı, onu bir daha göremeyeceksin. O artık senin için öldü.'' Bunu kendisi böyle söyledi. ''Ona ölmüş olduğumu, beni hayattayken olduğum gibi hatırlamasını söyleyin'' dedi. David birden ayağa fırladı ve onu susturdu. ''Allah kahretsin, nerede o?'' diyorum. Sesi iyice titriyordu. ''Onu hemen şimdi görmek istiyorum, hemen şimdi.'' Kapıya gitti ve sert bir hareketle açtı. Ancak biri konuşmasını sürdürdü. ''Burada değil David.'' ''Peki nerede o halde? Söyle bana.'' ''Bunu sana söyleyemem, ona yemin ettim. Ben bulurum onu.'' ''Çok iyi ararsan belki de bulursun ama bu takdirde onun saygı ve sevgisini kaybedersin.'' ''Bak sana şunu da söylemem istedi. Ona aşkımız ve geçirdiğimiz harika günler adına söyle, beni bıraksın artık, beni asla aramasın.'' David büyük bir umutsuzla ''Ama neden?'' diye sordu. ''Benden neden kaçıyor?'' Artık asla eskisi gibi olamayacağını biliyor. Eski günlerin geri gelmeyeceğini acı bir şekilde öğrendi. Senin için eski Debra olamayacaktır artık. Bunu David'in itiraz etmek istediğini anlayınca elini kaldırıp onu susturdu ve devam etti. ''Dinle beni. Bunun bu şekilde devam ettiremezsin. Bu durumda asla senin karın olamaz. Sen çok genç, çok canlı, çok kibirli bir erkeksin.'' David'in şaşkın bakışlarını aldırmadan devam etti. ''Birkaç gün, birkaç hafta ya da bir yıl sonra bu olanları unutabilirsin. Acın bugünkü kadar büyük olmayacaktır. Zamanla unutursun. Senin kör bir kadına bağlanmanı istemiyor. Olanların hemen unutulmasını istiyor. Bu her ikiniz için de kolay değil tabii ama.'' David daha fazla dayanamadı ve "Yeter, yeter, Allah kahretsin!" diye bağırdı. Ve kendini bir koltuğa atıp yüzünü avuçlarına gömdü. Bir süre konuşmadan durdular. Birik şimdi pencerenin önünde duruyordu. Sabah güneşinin ışığı, yaşlı askerin yüzündeki kırışıklıkları ve üzüntülü ifadeyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermekteydi. Birik bir süre tereddüt edip düşündükten sonra, "Senden kendisini aramayacağına dair yemin etmeni istedi," dedi. David başını kaldırıp onun yüzüne baktı, sonra inatçı bir tavırla başını iki yana sallayıp, "Hayır," dedi, "bunu yapamam." General içini çekti, "Bak, dinle beni. Yemin etmemekte direndiğin takdirde sana bir şey söylememi istedi. Bunun ne olduğunu anlamadım fakat senin anlayacağını söyledi. Söylediği şu, Afrika'da siyah antilop denen çok güzel bir hayvan varmış. Ve bazen bunlardan biri bir avcı tarafından vurulur ya da bir aslan tarafından yaralanırmış." Bu sözler David'de bir kamçı etkisi yaptı. Mutlu günlerinden birinde bunları ona söylediğini çok iyi anımsıyordu. Bir süre düşündü, sonra içini çekip "Pekala," diye mırıldandı. "Madem öyle istiyor, onu aramayacağıma yemin ediyorum. Ama bir gün tesadüfen görürsem yanlış düşündüğünü ona söyleyeceğim." Birik onun yüzüne baktı ve "Belki de İsrail'den gitsen iyi olur," diye konuştu. "Geldiğin yere gidersen bu olanları daha çabuk unutabilirsin. Öyle değil mi?" David yine inatla "Hayır," dedi. "Benim her şeyim burada. Bu ülkede kalacağım." "Pekala, madem öyle istiyorsun kalabilirsin. Bu ev sana her zaman için açık olacaktır. Bunu unutma." Genç adam "Teşekkür ederim efendim," dedi ve dışarıya çıkıp arabasını park ettiği yere gitti. Malik sokağındaki eve gittiği zaman şaşırdı. Eve ondan önce birisinin girdiği belliydi. Ağır adımlarla salona geçti. Zeytin ağacından yapılmış masanın üzerinde duran kitaplar gitmiş, duvarda asılı olan Kadeş tablosu da yerinden alınmıştı. Banyoya girdi ve tuvalet dolabını açtı. Debra'nın parfümleri, kremleri, tüm tuvalet malzemesi ve diş fırçası alınmıştı. Yatak odasında gardırop da boşaltılmıştı. Debra'nın giysileri ve çamaşırlarından eser yoktu. Havada sadece onun o harikulade parfüm kokusu vardı ve yatağın üzerindeki fil dişi renkli işlemeli yatak örtüsü de olduğu gibi duruyordu. David ağır adımlarla ilerleyip yatağın kenarına oturdu ve işlemeli yatak örtüsünü eliyle okşadı. Burada ne kadar mutlu olmuşlardı. Eline yatak örtüsünün altında yastığın üzerinde ince ve kitap şeklinde bir sertlik geldi. Örtüyü kaldırdı ve orada duran ince yeşil kaplı kitabı aldı. Kitap Kudüs'te Bu Yıl isimli şiir kitabıydı ve Debra tarafından bir ayrılık armağanı olarak bırakılmıştı. Birden gözlerinin yaşardığını hissetti. Kitabın ismi artık ona bulanık görünüyordu. Demek Debra'dan kendisine kalan sadece bu incecik şiir kitabı olacaktı. Ayn Karim'de düğün günü gerçekleştirilen baskın Orta Doğu'da yeni düşmanlıklar, yeni çatışmalar getirecek gibi görünüyordu. Petrol zengini Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu satın aldıkları yeni silahlara güveniyor ve Filistin olarak bilinen topraklarda bir tek Yahudinin bile yaşamasına izin vermeyeceklerini söyleyerek uluslararası gerginliği artırıyorlardı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yumuşak hedeflere, iyi korunamayan büyükelçilik ve konsolosluklara saldırılar yapılıyor, mektup bombalar gönderiliyor, ıssız yerlerde okul araçlarına gece saldırıları düzenleniyordu. Artık çocuklar bile güven içinde değillerdi. Provokasyonlar her geçen gün artıyor, İsrail'in kalbine yöneliyordu. Küçük ülkenin sınırlarında her gün çatışmalar çıkıyor, baskınlar yapılıyor, hava sahası ihlal ediliyordu. Sınır boylarından her gün silah sesleri duyulmaktaydı. İsrailliler barış için dua ederken bir yandan da savaşa hazır olarak bekliyorlardı. David ve Joe her gün devriye uçuşlarına çıkıyor, diğer filo arkadaşlarıyla birlikte süratli misilleme gerektiren görevlerini yerine getiriyorlardı. Bir düşman saldırısına anında cevap veriliyor ve Arapları caydırmak için ne gerekirse yapılıyordu. Ses hızının üzerinde uçulan görev uçuşlarında aldıkları eğitim sayesinde görevlerini mükemmel yerine getirebiliyorlardı. Uçaklardaki silah sistemlerinin gerektiği zaman anında devreye sokulması için bu üstün yetenekli pilotların reaksiyon ve ani karar verme güçleri yeterliydi. Bu uçuşlarda saniyenin binde biri kadar bir zaman kaybı bile başarısızlığa neden olabiliyordu. Düşman hedefini aramak, tanımlamak, ona saldırıp zararsız hale getirmek ve sonra da görevini tamamlamış olarak üsse geri dönmek, bir av pilotuna zaten başka şeyler düşünme için zaman bırakmıyor ve tüm üzüntülerini unutturuyordu. Bununla beraber David ve Joe'nun ortak üzüntü ve öfkeleri onlara ayrıca bir savaş gücü veriyor, adeta yeteneklerine yetenek katıyordu. Sevdiklerinin intikamını almak için tüm güçleriyle savaşıyorlardı. Bir süre sonra onlara çöl çiçeğinin oluşturduğu ve en hassas görevlerin verildiği yarım düzine kadar taarruz timine katılmaları emri geldi. Pek çok önleme ve taarruz sortisi yaptılar. Gittikleri her görev uçuşundan büyük başarılarla dönüyorlardı ve komutanlığın onlara olan güveni de gün geçtikçe artmaktaydı. David basınçlı uçuş giysisini, kaskını giymiş, oksijen maskesini takmış, uçak henüz yerde olmasına karşın oksijen solumaya başlamıştı. Kokpitte oturmuş bekliyordu. Kanopinin hemen altında 4 tane siyah, kırmızı ve beyaz küçük daire görülüyordu. Bunlar düşürdüğü düşman uçaklarının işaretleriydi. Çöl çiçeği o gün Bright Landstream'ine yüksek irtifa kırmızı alarm nöbeti vermişti. Motorlara güç verecek dış güç kaynağı uçaklara bağlanmıştı ve yer ekipleri uçakların yakınında her an göreve hazır bekliyorlardı. Mirajlar bir alarm halinde birkaç saniye içinde yerden kesilecek şekilde uçuşa hazırdılar. David ve Joe da İsrail Hava Kuvvetleri'nin usta pilotları olarak 60 bin fitlik yüksek irtifalarda uçup görev yapabilecek yeteneği kazanmışlardı. Bu irtifalarda korunmamış ve basınçlı giysi giymemiş bir insanın kanı şampanya gibi köpürür, damarları patlardı. David daracık kokpitin içinde sıkışmış olarak bu şekilde kırmızı alarm nöbeti tutmaya alışmıştı artık. Şimdiye kadar kaç kez alarma kaldığını anımsamıyordu bile. Bu sıkıcı ve çoğunlukla beklemekle geçen nöbetler sırasında monotonluk sadece 15 dakikada bir yapılan kontrollerle bozuluyordu. David mikrofon düğmesine basıp saat 11.15 kontrol tamam dedi ve Joe'nun nefesini yanıt vermeden önce kulaklıkta duydu. İki numara uçuşa hazır, beseder. Nöbet bittiğinde başka iki uçak onların yerini alacak ve David hemen üzerindeki uçuş ekipmanını değiştirip eşofmanlarını giyerek birkaç kilometrelik koşusuna başlayacaktı. Böylece daracık kokpitte kımıldamadan beklemenin getirdiği gerginlik ve hamlıktan kurtuluyor, biraz kendine geliyordu. Nöbetin bitmesine sadece 15 dakika kalmıştı. Bunları düşünürken kulaklıkta birden bir çıtırtı ve sonra da heyecanlı bir ses duydu. ''Kırmızı alarm, uçuş serbest, kalkın, kalkın.'' Aynı ses yer altındaki hangarda bulunan hoparlörde de duyulmuş ve yer ekibinde bulunan makinistler hemen yerlerinden fırlayıp uçak çalıştırmaya koşmuşlardı. David daha önce uçuş öncesi kontrolleri yapılmış olduğundan hemen çalıştırma işlemini başlatıp gaz kolunu açtı ve dönmeye başlayan türbinlerin gürültülerini duydu. Motorun normal çalışma seyrini bulmasıyla gaz kolunu tam açtı ve devri %100'e getirerek kalkışa hazır hale geldi. O hazırlığını yaparken hangarın önünde bulunan ağır kapıları da yukarı doğru açılmaya başlamışlardı. Parlak mızrak, 2 numara, lider kalkışa hazır. Joe'nun 2 numara hazır demesiyle birlikte frenleri serbest bırakıp rampadan pist başına çıktılar ve birkaç saniye içinde havalandılar. Çöl çiçeği, burası parlak mızrak kolu. Kesildik ve tırmanıştayız, tamam. Parlak mızrak, ben birik. David, generalin sesini kulaklıkta duyunca hiç şaşırmadı. Net sesler ve özel isimlerin kullanımı, düşmanın telsiz ağını kullanıp yanıltıcı mesajlar göndermesini önleyebiliyordu. David, yüksek irtifalarda hava sahamıza girmek üzere olan bir hedef var. 4 dakika sonra hava sahamızda olacak. Tabii aynı başta uçuşu sürdürürse. 75 bin fit irtifada uçtuğuna göre ya bir Amerikan uyukisi olacak ki biz bunu pek sanmıyoruz, ya da en son dağılma durumlarımızı yukarıdan öğrenmek isteyen bir Rus uçağı, sus uçağı. David düğmeye basıp, beseder efendim, tamam dedi. Hedef hava sahamızda düşmanca bir tavır içine girerse, taarruz tırmanışı ile hemen önlemeye geçeceğiz, tamam. Anlaşıldı, tamam efendim. 20 bin fitte düz uçuşa geçin, 186 başa dönün ve taarruz tırmanışı için azami sürat, tamam. David 20 bin fit irtifada uçağın başını ufuk çizgisine getirip düz uçuşa geçti. Ve önündeki dikiz aynasına baktığında Joe'nun uçağını kuyruğunun biraz altında gördü. Parlak mızrak, 2 numara, lider konuşuyor, operasyona başlıyoruz. 2, anlaşıldı, tamam. David gaz kolunu sonuna kadar itti ve afterburner pozisyonuna getirdi. Bu pozisyonda türbinde yanan gazlar özel bir sistem yardımı ile bir kez daha yakılıyor ve uçağa normal motor gücünün üzerinde bir güç veriyorlardı. Afterburner'ın devreye girmesiyle mirajın hızı birden arttı ve David burnu biraz bastırıp sürat kazanmak için hafifçe irtifa verdi. Birkaç saniye sonra ses hızını aşmışlardı. David uçağın flatner ayarını süpersonik sürate göre yeniden yaptı ve uçuş dengesini sağladı. 14. ayrımın sonu. Sayfa No. 131. Devamı 15. ayrımda.